Ve aynı zamanda Tanrı'nın sözünü birlikte çalışacağız. Ve bu değişik günlerde en iyi şey bu aslında. Çünkü bazen sağımız, solumuz nerede, nasıl diye karışıyoruz. Ama aslında Tanrı'nın sözü bizim kayamızdır ve pusulamızdır. Yolumuzu gösteriyor. O zaman birlikte çalışmak benim için sevinç kaynağı olur. Umarım sizin için de bereket kaynağı olur. Tanrı'nın sözü kutsaldır. Ve başlangıç olarak bir kutsama duasını okumak istiyorum. Ve bu dua Musa'nın zamanından bize gelen bir kutsama duası. O zaman okuyacağım. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Amin. Şu anda Galatyalılar serisi içindeyiz ve önce okuduğumuz gibi Elçi Paulus Galatya bölgesine yani Anadolu, Ankara, Eskişehir'e gitti ve oralarda kilise kurmuştu. Ondan sonra Paulus oradan ayrıldı ama oraya gelen farklı kişiler oradaki imanlıların kafalarını karıştırdı. Ve karışıklık aslında Tanrı'nın kutsaması ile ilgiliydi. Ve şu noktada özellikle kafaları karışıktı. Okuduğumuz duada olduğu gibi Tanrı'nın aydın yüzünü bize çevirmesi, bize lütfetmesi, sonsuz hayatta esenlik vermesini istiyoruz diyorlardı. Ama kutsamasını nasıl elde ederiz? Nasıl emin olabiliriz? Ve asıl soru şuydu. Tanrı'nın kutsaması tamamen hediye mi yoksa sevapla, yasanın gereklerini yaparak hak etmek mi gerekiyor? Kutsama hediye mi, hak mı? Soru buydu. Ve Paulus soruyu duyar duymaz uzaktan onlara bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi kutsama mı? Lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şey sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Paulus ne söylemeye çalışıyor? Ne demek istiyor? Şimdi burada asıl nokta, ana nokta şu. Tanrı'nın kutsaması hak değil, hediyedir. Hak değil, hediyedir. Paulus şunu söylemek istiyor. Ve biliyorum David abim geçen hafta harika bir şekilde bu konuyu açtı. Ama yine de küçük bir hatırlatma yapalım. Çünkü bu vaaz onun devamı zaten. Yasa iştir. Ve işini tamamlarsan maaşını hak edersin, değil mi? Ama Tanrı'nın kutsamasını maaş olarak kazanmak istersen yasanın her kuralını yerine getirmek zorundasın. Ya hep ya hiç. Aynı zamanda Tanrı'nın asıl arzusu sadece kötülüğü yapmamamızı değil, temiz bir yüreğe sahip olmamızdır. Zaten yürek temizse yaşantı da temiz olur, değil mi? Ama kötü haber şu. Tanrı diyor ki hiç kimsenin yüreği tertemiz, pırıl pırıl değil. Hiç kimse yasadan maaşını hak edemez. Sevap davranışı değiştirir ama yüreği değiştiremez. Yani gelecekte kutsama isterken kaderimizde lanet çıktı. Peki ne yapalım? Çare nedir? Paulus devam edecek. Şöyle diyordu Paulus, Yahudi yasasında ancak en hain, en kötü, en tanrısız suçlular ağaç üzerinde idam edildi. Bu suçlular o kadar kötülük yaptılar ki ölürken hem utansınlar hem de başkalara ibret olsunlar diyorlardı. Ama o kadar aşağılayıcı bir idam yöntemiydi ki genelde kullanılmadı. Şimdi bizim kötü kaderimiz belliyken Mesih'in geleceği de belliydi. Tek ak yürekli, temiz hareketli insan oydu. Ve Tanrı'nın kutsamasını tamamen hak etti İsa Mesih. Ama İsa Mesih bizi o kadar çok sevdi ki en hain, kötü, tanrısız olanlara saklı idam ağacına, çarmıha gitti. Ve çarmıhta ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Çarmıhtayken İsa Mesih karanlık çöktü. Tanrı parlayan, aydın, görkemli yüzünü İsa'dan çevirdi. Ve çarmıhta İsa Mesih, "Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin?" diye haykırdı. Dost çevirmiş yüzünü benden. İsa Mesih bizi o kadar çok sevdi ki kaderimizdeki laneti o yüklendi. Ve o an Tanrı aydın yüzünü bize gösterdi. Bize lütfetti. Yüzünü bize çevirdi ve bize esenlik verdi. Bizi kutsadı. Avlularına davet etti kardeşimin söylediği gibi. Ve kutsal ruhunu bize verdi. Hamdolsun. Bizim kurtuluşumuz, kutsamamız hak değil, hediyedir. Hak etmediğimiz hediye de diyebiliriz aslında. Ve bu gerçek son gün doğru olacak. Tanrı'yla sonsuza kadar birlikte olacağız, esenlikte. Ama şimdi de doğru. Bir örnek vereyim. Şimdi siz bunu hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama ben yaşadım. Bazen Tanrı'yla konuşmak istiyorum, yani dua etmek istiyorum. Ama etmeden önce küçük bir hesaplaşma yapıyorum. Şimdi bugün nasıl bir gün oldu? Bugün eşimi sevdim, evet. Kayınvalideme saygı gösterdim. Evet. Ona iyi laf söyledim. Aynı zamanda ev işimi yaptım. Kutsal kitabımı da okudum. Bugün aslında iyi bir gün. O zaman cesaretle dua edeceğim. Evet Tanrım, hamdolsun. Sen benimlesin. Lütfen. Ve devam ediyorum. Ama bazen hesaplaşma farklı gidiyor. Şöyle. Bugün eşimi pek sevmedim. Kayınvalideme çok ters laflar söyledim. Kutsal kitabı hiç okumadım. Hiç ev işi yapmadım, tembellik yaptım. Ve açıkçası Tanrı'ya layık bir şekilde hiç yaşamadım. Aslında belki dua etmesem daha iyi olabilir. Ve o zaman iblis de kulağımıza fısıldamaya başlıyor. Evet, Sen etme. Hak etmiyorsun zaten. Ve utanarak hayatımıza devam ediyoruz. Dua etmeden. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum. Ben yaşadım. Ama böyle bir düşünce aklımızda oluyorsa demek ki aslında hala yasaya göre yaşıyoruz. Hak etmeye çalışıyoruz. Ama İsa Mesih bizim için öldüyse, ki öldü, demek ki artık hak etmemiz gerekli değil. Kötü günlerde iblis kulağımıza fısıldadığında hak etmiyorsun diye, biz ona dönüp doğruyu söylüyorsun. Gerçekten ben hak etmiyorum. Müjde zaten bu. Hak etmediğimi aldım. Tanrı günahlarıma rağmen avlularına kabul etti. Mesih benim için öldü. Hak etmediğimi aldım. Hamdolsun. Ve duamız şöyle olabilir. Tanrım, bugün istediğim kadarıyla sana layık bir şekilde yaşamadım. Ama hamdlar olsun. Mesih sayesinde hala yine senin önündeyim. Lütfen benimle daha çok çalış ki daha güçlü bir şekilde seni yansıtayım. Ama Mesih sayesinde yine de senin önündeyim. Hamdlar olsun. İyi günlerde de çok şükür Mesih demek ki sen bende çalışıyorsun. Sen olmasaydın ne yapardım ki? Ama iyilik yapıyorsam demek ki ruhun bende etkin oluyor. Hamdolsun. Anlatabildim mi? Yasa bırakıldı. Hediyemizi alıyoruz. Artık kurtuluşumuz hak değil, hediyedir. Biz zaten Tanrı'nın avlularındayız. Ve Paulus devam ediyor. Kardeşler diyor. İnsan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor. Şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz. Vaadi ortadan kaldırmaz. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vaade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağışlamıştır. Şimdi Paulus buralarda neyi açıklamaya çalışıyor? Ana nokta şu. Mesih vaadi yerine getiren ve vaadin mirasçısıdır. O da ne demek peki? Bunu açıklamak için Paulus bir resim, bir mecaz kullanıyor. Ve antlaşma kelimesini kullandığında orijinalinde aslında vasiyetname anlama gelir. Vasiyetname ve mirastan bahsediyor. Tanrı'nın vasiyetnamesi ve mirası. Çok enteresan bir mecaz çünkü Tanrı ölmez ki, değil mi? Ama Paulus şöyle açıklıyor. Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi. Ve bu vaat vasiyetname gibiydi. Bu vasiyetname olacak. Tanrı İbrahim'e şöyle vaat verdi. Ben ölünce, diyor Tanrı, kutsamamı miras olarak senin soyundan olana vereceğim. Ben ölünce vaadim açılacak ve kutsama miras olarak dağıtılacak, verilecek. İbrahim vaade inandı. Anlamadığı halde Tanrı'ya güvendi. Ve İbrahim'in ailesinde kuşaktan kuşağa bu vaat taşıyorlardı. Ta ki İsa Mesih hem insan hem de Tanrı çarmıhta ölünce Çarmıta ölünce bu vaat yerine geldi. Tanrı'nın ölümüyle vaat açılacaktı, değil mi? Beklenen an geldi. Tanrı'nın kutsaması açıldı. Ve buralarda görüyor musunuz bilmiyorum. Tanrı'nın kutsaması mirasçıya şimdi gidecek. Vasiyetname açıldı. Tabii ki herkes kutsamayı ister ama mirasçı kim? Mirasçı kim? Paulus şöyle açıklıyor. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Soyundan olana demekle tek bir kişiden söz ediyor. Yani Mesih'ten söz ediyor. Ölen Tanrı Mesih, dirilen Mesih mirasçıdır. İsa Mesih'in ölümüyle vaat açıldı ve İsa Mesih dirilince ona gelen mirası aldı. Güç, yetki, onur, Tanrı'nın kutsaması, Tanrı aydın yüzünü ona çevirdi ve Tanrı'nın sağ tarafındaki tahta esenliğe davet etti. Hamdolsun. Mesih hem vaadi yerine getiren hem de vaadin mirasçısıdır. Ama bu durumun bizi nasıl etkiliyor? Bizi nasıl etkiliyor? Paulus şöyle yazıyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. İsa Mesih'e iman ettiysek, demek ki Mesih ile beraber Tanrı'nın mirasçısıyız. Kutsamaya biz de alacağız. Ve onun işareti de önce bahsedilen kutsal ruhtur. O zaman vaftizde Mesih ile birleşiyoruz, Mesih'i giyiniyoruz ve tabii ki hala aramızda farklılıklar var. Birbirimize bakacak olursak ırk farkı var, cinsiyet farkı var. Yani geçmişimiz farklı olabilir, aile hayatımız da farklı olabilir. Ama kutsama konusunda önemli olan tek bir fark var. Mesih'te misin, değil misin? Mesih'te misin, değil misin? Çünkü Mesih'teysek, Mesih'le birlikte mirasçıyız. Ve mirasın işareti de kutsal ruhtur. Şimdi sizi bilmiyorum ama ben hep süper kahramanların hikayelerini çok sevdim. Ve özellikle dönüşüm ve değişim anlarını, hikayelerini çok ilginç buluyorum. Örneğin örümcek adam düşünecek olursak, örümcek adam aslında sıradan bir çocuktu. Ama radyoaktif bir örümcek onu ısırdığında ertesi gün kalktı ve yeni güçlere sahip olduğunu keşfetti. Ve başka kahramanlar için bazıları mesela özel, farklı bir cihaz icat ederler. Ve onun aracılığıyla yeni beceriler kazanıyorlar. Başkalar ise özel bir olaydan sonra yeni güçlere sahip oluyorlar. Değil mi? Şimdi bizim dönüşüm ve bizim değişim hikayesi İman edince, vaftiz olunca başlıyor. Tanrı'nın kutsal ruhu bizi dolduruyor. Ve keşfettiğimiz yeni güçler de var. Neler? Ne var? Biz Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Tanrı'yla her an artık konuşabiliyoruz. Onun sesini sözünden ve ruhu aracılığıyla duyabiliyoruz. Aynı zamanda onun gücü, onun yetkisi hayatımızda etkin oluyor. kutsal ruhun armağanlarına sahip oluyoruz. Şifa verme armağanı, kötü ruhları ayırt etme armağanı. Aynı zamanda başka ne var? Tanrı'dan görüntü ve söz duyma armağanı da var. Teşvik ve bilge sözleri başkalarıyla paylaşma armağanı da var. Sadece kendimize değil, diğer kahramanlar gibi çevremize de bereket kaynağı olmak istiyoruz bir şekilde. Ve biz İstanbul'a, dünyaya ışık ve umut taşımaya başlıyoruz. Tabii ki devam edebilirim bu arada da. Bu noktada duracağım. Ve bütün bunların tadını çıkarmak İsa Mesih'i onurlandırıyor. Bütün bunların tadını çıkardığımız zaman onun fedakarlığının ne kazandığını herkese ilan ediyoruz. Değil mi? Aslında Paulus başka mektupta Mesih imanlıların artık galiplerden de üstün olduğunu söylüyor. Belki başka deyişle biz yenilmezler olduk diyebiliriz diye düşünüyorum. Biz de Mesih'le beraber mirasçıyız. Bunun işareti de kutsal ruhtur. Harika! Ama hani yasa? Her şey Mesih İsa aracılığıyla yerine gelecekse Tanrı neden yasayı verdi ki? Okuyacağız Paulus'tan. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Aracı tek bir tarafa ait değildir, Tanrı ise birdir. Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk. Yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Şimdi bu noktanın özü şöyle oluyor. Artık yasa gerekli değil çünkü Tanrı'nın kutsal ruhu içimizde yaşıyor ve bize yeni yürek ve güç verdi. Ama bunu nasıl çıkardım bu ayetlerden? Hani Tanrı İbrahim'e bir vaat vermişti ya, şimdi İsa Mesih gelene kadar, kutsama açılana kadar, kutsal ruh gelene kadar yasa Tanrı'nın halkına iki yönden yardım edecekti. Birinci yol, halk böbürlenmesin diye verildi yasa. Ve ikinci şey, halk Mesih'in gelişini arzulasın diye verildi yasa. Ve burada Pavlus iki resim kullanıyor. Birincisi hapishane veya cezaevi. Çünkü yasa halka doğru yol gösterdi. Ama aynı zamanda ne kadar suçlu, cezalı, günaha tutsak olduklarını ortaya çıkardı. Tanrı halkın vade umut bağlayıp biri gelsin, bizi bu hapisten çıkarsın diye haykırmalarını istedi. İkinci resim okul. Aynı şekilde yasa eğitmenimiz oldu diyor Paulus. Yasa Tanrı'nın yolları hakkında halkı eğitti. Tanrı şunları istiyor diye. Ama aynı zamanda eksikliklerini ortaya çıkardı. Yani yasa aracılığıyla hep ders görüyorlardı ama hiç öğrenemediler. Sürekli sınıfta kaldılar. Ve Tanrı hepimizin doğal olarak aynı durumda olduğunu söylüyor. Aslında bunu hazırlarken şu aklıma geldi. Komik bir yandan bakacak olursak biz Hababam sınıfı gibiydik ya. Tanrı'nın kutsallık okulundan bir türlü mezun olamadık. Ders görüyorduk ama hep sınıfta kaldık. Ama kutsal ruhla dolunca Hababam sınıfı yenilmezler oldu. Ama tabii ki şaka bir yana. İlk öğrencilere bunu zaten demediler mi? Kutsal ruhla doldular İsa'nın ilk öğrencileri. Sokağa döküldüler, güçle ve yetkiyle paylaşmaya başladılar. Ve oradaki kalabalık onlara bakıp, ama bu Petrus, balıkçı değil mi? Eğitim sizin teki değil mi bu? Nasıl olur da güç ve yetkiyle şimdi mucize yapıyor, paylaşıyor? Değiştik çünkü İsa'yı dirilten kutsal ruh artık içimizde yaşıyor. Ve süper kahramanları düşünecek olursak en sevdiğim, sizi bilmiyorum ama en sevdiğim Süperman. Uçabiliyor, güçlüdür, insanları kötü kişilerden hep kurtarıyor. Başkalarının göremediğini, duyamadığını o seziyor. Ama hayal edelim. Bir gün Süperman kalkıyor ve bütün bu güçlere sahip olduğunu tamamen unutuyor. Unutuyor. Yüksek vinçte biri sıkışmış kaldı. Süperman ona bir bakıyor. Ay keşke uçmayabilen biri olsa ya. Ama yapacak bir şey yok. Veya birinin üzerine çok ağır bir yük düşüyor. Kalabalık Süperman'a haykırıyor. Sen Süperman'sın, gücünü kullan, kaldır bunu diye. Ama Süperman diyor ki ben mi? Yok, bende öyle bir güç yok ki. Bir şey yapamayacağım. Sonra belki Süperman uçuş okuluna katılıyor, üye oluyor. Uçak kullanmayı öğrenirsem belki o zaman başkalarına yardım edebilirim diye düşünüyor. Ama sen uçabiliyorsun ki. Bir yandan komik ama öbür yandan trajik bir durum bu aslında. Ve Paulus Galatyalıların aynı benzeri şey yaptığını söylüyor aslında. Siz diyor, Tanrı'nın size zaten verdiğini çalışarak kazanmaya çalışıyorsunuz diyor. Haberiniz yok mu? Akılsızlar diyor başka yerde. Zaten kutsama sizde, çalışmanıza gerek yok. Artık yasa gerekli değil çünkü Tanrı zaten bizimle. Kutsal ruh içimizde yaşıyor ve bize yeni yürek ve güç verdi. Artık amacımız Tanrı'nın kutsamasını almak değil, sahip olduğumuz kutsamanın tadını çıkarmaktır. Tanrı'yla her gün yürümenin aracılığıyla sevinmek. Kutsal ruhla yaşamanın derinliğini gün geçtikçe keşfetmek ve tanık olduğumuz Mesih'in sevgisiyle bütün dünyaya bereket kaynağı olmak. Hamdolsun. O zaman gerçekten önce canım kardeşimin söylediği gibi bu karışık, değişik, zor günlerde bazen akıllarımıza ya Tanrı gerçekten benimle mi? Ben tekim hayatımda, evimde, kimseyle görüşemiyorum. Yalnız mıyım? Tanrı benimle mi? Tanrı buralarda mı diye düşünmeye başladığımız zaman vaftiz günlerimizi hatırlayalım, düşünelim. Çünkü o gün Mesih'le birleştik, giyindik ve o günden itibaren Tanrı aydın yüzünü bize çeviriyor, çevirdi. Bize sevgiyle bakıyor. Her an Mesih sayesinde bizimledir. Hak değil bu, hediye. Hak etmediğimiz bir hediye bu. Belki bugün bunu dinlerken Mesih'i takip etme kararını vermek istiyorsun. Belki şimdi buradasın toplantıda, belki internette dinliyorsun. Vaftiz olmadım diyorsun ama ben de Mesih'i giyinip mirasçı olmak istiyorum. Tanrı aydın yüzünü bana da göstersin diyorsun. Ve öyleyse bir kardeşle konuşmanı tavsiye ediyorum sonra. Seninle birlikte dua edebilirler ve yol gösterebilirler. Çünkü bu vaat sana da açıktır. Sen süper kahraman olsaydın, çevrene nasıl bereket kaynağı olmak isterdin? Nasıl yardımcı olmak isterdin çevrene ve arkadaşlarına? Belki bu hafta buna göre dua edebilirsin. Çünkü Tanrı bizi teselli etmek ister, yüreklendirmek ister ama aynı zamanda hatırlatmak da istiyor. İsa Mesih'i dirilten kutsal ruh bizim içimizde yaşıyor. O zaman Süpermen'in yaptığı gibi gücümüzü unutmayalım. Unutmayalım. Kim olduğumuzu unutmayalım. Hediyemizin bir parçası armağanları kullanma hakkı çünkü. Başlangıçta Musa'nın bereket duasını okudum. İsa Mesih sayesinde o dua yerine geldi. Son olarak tekrardan farklı bir şekilde okumak istiyorum. Çünkü İsa Mesih sayesinde Rab bizi kutsuyor ve koruyor. Rab aydın yüzünü bize her gün gösteriyor ve bize lütfediyor. Rab yüzünü bize çeviriyor ve bize esenlik veriyor. Amin.